Ayrım 2, Yaratılış, Ateş Anıları 1, Eduardo Galeano, sayfa 33. Akşam Yıldızı. Ay o iki büklüm anne oğluna, babanın nerede olduğunu bilmiyorum, onu bul benden haber ver dedi. Oğlan bütün ışıkların en parlağını aramak üzere yola koyuldu. Taraskan halkının güneşini, şarabını içtiği, davulların eşliğinde kadınlarıyla dans ettiği öğle saatinde bulamadı. Ufuklarda ölülerin diyarlarında da bulamadı. Güneş dört evinde de yoktu. Akşam yıldızı hala gökyüzünde babasını arıyor. Hep ya çok erken geliyor ya da çok geç. Dil. Guaranilerin ilk babası kendi yüreğinin yansımalarıyla aydınlanan karanlıktan yükselerek alevleri ve ince sisi yarattı. Aşkı yarattı ama bunu verecek kimsesi yoktu. Dili yarattı ama onu dinleyecek kimsesi yoktu. Sonra tanrılara dünyayı yapmalarını, ateşsiz yağmur ve rüzgarın yönetimini üstlenmelerini önerdi. Kadınlara ve erkeklere can vermeleri için kutsal ilahinin müzik ve sözlerini de onlara devretti. Böylece aşk paylaşımı oldu, dil can buldu ve ilk baba yalnızlığından kurtuldu. Şimdi yürürken şu şarkıyı söyleyen erkek ve kadınlara eşlik eder. Bu yeryüzünde yürüyoruz. Bu parlak yeryüzünde yürüyoruz. Ateş. Tanrılar ateşi alıp götürdüklerinden geceler buz gibiydi. Soğuk bir bıçak gibi kesiyordu insanların etini ve sözlerini. İnsanlar titreyerek çatlak seslerle yalvarıyordu. Tanrılar duymazlıktan geldi. Bir keresinde ateşi geri verdiler. İnsanlar sevinçten dans edip şükran ilahileri söyledi. Ama tanrılar çok geçmeden yağmur ve doluyu gönderip ateşleri söndürdü. Tanrılar konuştu ve şunu istedi. Ateşi hak etmek için erkekler çam taşından yapılma hançerlerle göğüslerini yarıp yüreklerini teslim etmeliydiler. Kuişe kızılderilileri tutuklularının kanını sundular ve kendilerini soğuktan kurtardılar. Kakçikoeller bu pazarlığı kabul etmedi. Kuiçelerin kuzenleri olan ve onlar gibi Mayalardan gelen Kakçikoeller tüylü ayaklarıyla dumanın içinden kayıp geçtiler, ateşi çaldılar ve onu dağdaki mağaralarına sakladılar. Orman. Uitoto kızılderililerinin babası düşünde parlak bir sis gördü. Sis yosun ve likenlerle kıvıl kıvıldı. Rüzgarların, kuşların ve yılanların sesini yansıtıyordu. Baba sisi yakalamayı başardı ve soluğunun ipliğinden tuttu onu. Düşünden çekip çıkararak toprakla karıştırdı. Sisli toprağa birkaç kez tükürdü. Bu köpüklü lapadan orman yükseldi. Ağaçların kocaman tepeleri çiçek gibi açtı. Meyveler ve çiçekler püskürdü. Nemli toprakta çekirge, maymun, tapir, yaban domuzu, armadillo, geyik, jaguar, karınca yiyen birer biçim ve ses edindi. Altın kartal, papağan, akbaba, sinek kuşu, akbalıkçıl, ördek ve yarasa havada süzülmeye başladı. Yaban arısı büyük bir aceleyle geldi. Kara kurbağalarını, insanları kuyruksuz bıraktı. Sonra da dinlenmeye çekildi. Sedir ağacı. İlk baba sihirli asasının ucuyla bir dokunuşta dünyayı yarattı. Onu kuş tüyüyle kapladı. Kuş tüyünden sedir ağacı, içinden sözlerin aktığı o kutsal ağaç yükseldi. İlk baba sonra Embiya Guaranilere ağacın gövdesini oyup içindekini dinlemelerini söyledi. Sözcük kutusu olan sedir ağacını kim duyabilirse ocağını nereye kurması gerektiğini bilecekti. Duyamayanlarsa gene o aşağılık toza dönüşecekti. Guaya Kum Ağacı. Nivakle halkından genç bir kadın su aramaya giderken bol yapraklı bir ağaca, Nasuka yani Guaya Kum ağacına rastladı ve onun çağrısını hissetti. Sağlam gövdesini kucaklayıp bütün gövdesiyle ona yaslandı. Tırnaklarını kabuğuna sapladı, ağaç kanadı. Kadın ayrılırken keşke bir erkek olsaydı Nasuk dedi. Guaya Kum da bir erkeğe dönüşüp onun peşinden koştu. Kadını bulduğu zaman ona tırmalanmış omzunu gösterdi, yanına uzandı. Renkler. Bir zamanlar kuşların tüyleri de beyazdı, hayvanların derisi de. İçine hiçbir ırmağın dökülmediği, içinden hiçbir ırmağın doğmadığı bir gölde yıkananlar şimdi mavidirler. Kadiyueu kabilesinden bir çocuğun akan kanında yıkananlar kırmızı. Çamurda yuvarlananlar toprak rengi, söndürülmüş kamp ateşlerinde sıcaklık arayanlar kül rengi, vücutlarını yapraklara sürenler yeşil, kımıldamadan duranlar beyaz. Aşk. Amazon ormanlarında ilk kadın ile ilk erkek birbirlerine merakla baktılar. Bacaklarının arasındaki şeyler garipti. Seninkini kestiler mi diye sordu adam. Hayır dedi kadın, ben her zaman böyleydim. Adam kadını yakından inceledi, kafasını kaşıdı. Orada açık bir yara vardı. En iyisi tapyoka, muz ya da olgunlaştığında çatlayan meyvelerden yememek dedi adam. Ben seni iyileştiririm, hamağına yatıp dinlen. Kadın onu dinledi. Uslu uslu şifalı bitkilerden çaylar içti. Adamın onu merhemlerle ovmasına izin verdi. Adam merak etme dediği zaman gülmemek için dişlerini sıkmak zorunda kalıyordu. Bu oyundan hoşlanıyordu kadın ama bir hamağın üstünde oruç tutmaktan da sıkılmaya başlamıştı. Meyveleri hatırladıkça ağzı sulanıyordu. Bir akşam adam ormanın içindeki açıklıktan koşarak geldi. Heyecanla zıplayarak bağırdı. Buldum. Az önce erkek bir maymunu bir ağacın dalında dişi bir maymunu iyileştirirken görmüştü. Kadına yaklaşarak işte öyle yapılıyor dedi adam. Uzun kucaklaşma sona erdiğinde havayı yoğun bir çiçek ve meyve kokusu sardı. Yan yana yatan gövdelerden görülmemiş buğular ve ışıklar çıktı. Her şey öyle güzeldi ki güneşler ve tanrılar utançtan öldü. Irmaklar ve deniz. Çoğkaların ormanında hiç su yoktu. Tanrı karınca da su olduğunu biliyordu, ondan biraz istedi. Karınca oralı olmadı. Tanrı onun belini sıkarak sonsuza kadar inceltti. Karınca da karnında tuttuğu suyu dışarı salıverdi. Şimdi bana bunu nereden aldığını söyle. Karınca Tanrı'yı hiçbir olağanüstü yanı olmayan bir ağaca götürdü. Kurbağalar ile baltalı adamlar 4 gün 4 gece çalıştı. Ama ağaç devrilmedi. Bir ağaç sarmaşığı onun toprağa değmesini önlüyordu. Tanrı tukan kuşuna emretti. Kes onu. Tukan bunu başaramadığı için meyveleri bütün bütün yemeye mahkum edildi. Papağan sarmaşığı sert keskin gagasıyla kopardı. Su ağacı devrilince gövdesinden deniz, dallarından ırmaklar doğdu. Suyun hepsi tatlıydı. İçine durmadan avuç avuç tuz atan şeytandı. Gel git. Eski zamanlarda rüzgarlar Vancouver adasının üstünde hiç durmadan eserdi. İyi hava diye bir şey yoktu. Deniz de hiç alçalmazdı. İnsanlar rüzgarları öldürmeye karar verdiler. Casuslar gönderdiler. Kış kara tavuğu işi beceremedi. Sardal yedi. Gözlerinin kötü görmesine ve kırık kollarına karşın rüzgarların evinde nöbet tutan kasırgaları atlatmayı başaran martı oldu. Sonra insanlar martının öncülüğünde bir balık ordusu gönderdiler. Balıklar hep birlikte kapıya yüklendi. Hızla dışarı çıkan rüzgarlar onların üzerine bastı, ayakları kaydı. Hepsi birbiri ardına dikenli balığının üzerine düştü. Bu balık da onları kuyruğuyla parçalayıp yedi. Batı rüzgarını canlı canlı yakaladılar. İnsanlar tarafından tutuklanınca sürekli esmeyeceğine söz verdi. Yumuşak havalar, hafif esintiler olacak, sular da günde 2 kez geri çekilecekti ki deniz alçaldığında deniz kabukluları toplanabilsin. İnsanlar onun hayatını bağışladılar. Batı rüzgarı sözünü tuttu. Kar. Evin beyi uçmanı istiyorum dedi ve ev havalanıp uçtu. Bir yandan ıslık çalarak karanlıkta havada ilerliyordu. Sonra bey burada durmanı istiyorum diye buyurdu. Evde gecenin ve düşen karın içinde asılı durdu. Lambaları yakmak için balina yağı yoktu. Bey onun için bir avuç taze kar topladı. Kar ona ışık verdi. Ev bir iglulik köyünde yere indi. Birisi onu selamlamaya geldi. Karla aydınlanan lambayı görünce şaşkınlıkla bağırdı. Kar yanıyor. Lambalar da söndü. Tufan. Ant dağlarının eteğinde topluluk reisleri bir toplantı yaptı, tütün içip tartıştı. Bolluk ağacının gür tepesi dünyanın çatısının çok üstüne yükseliyordu. Aşağıdan bakınca meyvelerin ağırlığıyla eğilmiş ananas, Hindistan cevizi, papaya, guanabana, mısır, tapyoka, fasulye ile dolmuş taşmış üst dallar görülüyordu. Fareler ve kuşlar keyfini çıkarıyorlardı ziyafetin. İnsanlara bir şey yoktu. Tilki inip çıkarak kendine şölenler çekiyor, bunu kimseyle paylaşmıyordu. Tırmanmaya çalışan insanlar yere düşüyordu. Ne yapacağız? Reislerden biri düşünde büyü yoluyla bir balta yapıverdi. Elinde bir kara kurbağayla uyandı. Bunu bolluk ağacının kocaman gövdesine çarptı. Ama hayvancık kustu ve içinden yalnızca ciğeri çıktı. Düş yalandı. Başka bir reis düşünde her şeyin babasından bir balta dilendi. Baba ağacın öcünü alacağı uyarısını yaptı ama kırmızı bir papağan gönderdi. Reis papağanı yakalayarak bolluk ağacına çarptı. Yere yağmur gibi yiyecek yağdı. Yeryüzünün kulakları bu gürültüden sağır oldu. Sonra ırmakların derinliklerinden çok olağanüstü bir fırtına koptu. Sular yükselip dünyayı kapladı. Yalnızca tek bir adam canlı kalabildi. Günlerce ve gecelerce yüzdükten sonra suyun içinden yükselen bir palmiye ağacının tepesine tutundu. Kaplumbağa. Tufan suları çekildiğinde Oaxaca Vadisi bir bataklık halindeydi. Bir avuç çamur canlanıp yürümeye başladı. Kaplumbağa çok yavaş yürüyordu. Başı ileri doğru uzanmış, gözleri kocaman açılmış halde gidiyor, güneşin yeniden canlandırdığı dünyayı gezip görüyordu. Çok pis kokan bir yerde kaplumbağa ceset yiyen akbabayı gördü. ''Beni göğe götür'' dedi, ''Tanrı'yla tanışmak istiyorum.'' Akbaba onu bu isteğini pek çok kez yinelemek zorunda bıraktı. Cesetler pek tatlıydı. Kaplumbağa yakarmak için kafasını çıkardı. Sonra kokuya dayanamayarak kabuğunun içine çekildi. ''Senin kanatların var, götür beni.'' diye yalvardı. Onun ısrarından sıkılan akbaba koca kara kanatlarını açıp sırtında kaplumbağa ile havalandı. Bulutların içinden uçtular. Kafası içeri çekik kaplumbağa yakındı. ''Ne kadar iğrenç kokuyorsun.'' Akbaba duymamış gibi yaptı. ''Tam bir çürüme kokusu.'' diye yineledi kaplumbağa. Bunu yineleyip duruyordu ki sonunda sabrı tükenen o çirkin kuş birden eğildi, onu yere attı. Tanrı gökyüzünden gelerek parçaları birleştirdi. Ek yerleri kabukta görülür. Papağan. Tufandan sonra orman yeşil ama boştu. Sağ kalabilen adam ağaçların arasında ok atıyor ama oklar gölge ve yapraktan başka bir şey vurmuyordu. Sağ kalabilen adam bir gün uzun süre dolaşıp arandıktan sonra barındığı yere döndü. Orada kızarmış et ile tapyoka çörekleri buldu. Aynı şey ertesi günde oldu, ondan sonraki günde. Fena halde açlık ve yalnızlık çektiği için bu talihini kime borçlu olduğunu merak eder olmuştu. Sabahleyin saklanıp bekledi. Gökte iki papağan belirdi. Yere iner inmez kadına dönüştüler. Ateş yakıp yemek pişirmeye başladılar. Tek adam saçı en uzun, tüyleri en ince, en parlak olanını seçti. Beğenilmeyen öteki kadın uçup gitti. Bu çiftin soyundan gelen Mayna Kızılderilileri, kadınları tembel ya da suratsız olduğu zaman atalarına küfrederler. İşe yaramaz olanı seçtiği için bunların hep onun suçu olduğunu söylerler. Öteki ormanda yaşayanı bütün papağanların annesi ve babasıydı. Sinek kuşu. Gün doğarken güneşi selamlar, hava kararır, o hala çalışmaktadır. Vızır vızır daldan dala, çiçekten çiçeğe uçar, ışığın kendisi kadar hızlı ve gereklidir. Bazen kuşkuya düşüp havada asılı durur, bazen de kimsenin yapamadığı gibi geri geri uçar. Kimi kez emdiği ballardan biraz sarhoş olur, uçarken renkli pırıltılar saçar. Tanrılardan haberler getirir, onlar adına öç almak için bir yıldırıma dönüşür. Kahinlerin kulağına gelecekten haberler üfürür. Bir Guarani çocuğu öldüğünde onun bir çiçeğin çanağında yatan ruhunu kurtarır. Uzun iğne gagasında tutarak kötülük olmayan ülkeye götürür. Oraya giden yolu zamanın başlangıcından beri bilmektedir. Dünya doğmadan önce de o vardı. Çiğ damlalarıyla ilk babanın ağzını serinletti. Çiçek özüyle onun açlığını giderdi. Azteklere güneşin sıcaklığını getirmeden önce Tolteklerin kutsal Tuğla kentine yaptıkları uzun ve çetin yolculuğa kılavuzluk etti. Çontalların komutanı olarak düşman kamplarının üstünde süzülür, onların güçlerini değerlendirir, bombardıman dalışları yapar, reislerini uykudayken öldürür. Kekçilerin güneşi olarak aya uçar, onu odasında şaşırtır, onunla sevişir. Gövdesi badem büyüklüğündedir. Bir fasulyeden büyük olmayan bir yumurtadan, bir fındığın içine girebilen bir yuvada doğar. Üstüne bir yaprakçık örterek uyur. Gece kuşu Urutau. Ben kara talihin kızıyım dedi kabile reisinin kızı Neambiyu. Babası düşman bir topluluğun üyesi olan bir erkeğe aşkını yasaklayınca. Bunu deyip kaçtı. Bir süre sonra onu Iguazu dağlarında buldular. Buldukları bir heykeldi. Neambiyu görmeden bakıyordu. Ağzı sessiz, yüreği uykudaydı. Reis gizemleri çözen, hastalıkları iyileştiren birisini çağırdı. Yeniden dirilişi izlemek üzere tüm topluluk oraya geldi. Şaman mate çayı ve tapyoka şarabına danıştı. Neambiyu'nun yanına gidip doğruca kulağına bir yalan söyledi. ''Sevdiğin adam az önce öldü.'' Neambiyu'nun çığlığı bütün insanları salkım söğüde çevirdi. Kız da bir kuş olup uçtu. Geceleri dağları sarsan Urutau çığlıkları yarım fersa öteden duyulur. Urutau'yu görmek zor, avlamak olanaksızdır. Bu hayal kuşa kimse yetişemez. Çömlekçi kuşu. Erkeklik sınavı çağına geldiği zaman bu oğlan herkesten daha iyi koştu, yüzdü, sırımlarla gerilmiş halde hiç kımıldamadan, yakınmadan 9 gün aç kaldı. Bu 3 sınav sırasında duyduğu, kendisi için uzaklarda şarkı söyleyen kadının sesi dayanmasına yardım etti. Topluluğun reisi oğlanın kızıyla evlenmesine karar verdi. Ama oğlan kaçıp şarkıcıyı ararken Paraguay ırmağı ormanlarında kayboldu. Çömlekçi kuşuna oralarda hala rastlayabilirsiniz. Güçlüce çırpar kanatlarını ve aradığı sesin kendine doğru yaklaştığını sandığı zamanlar mutlu sesler çıkarır. Gelmeyen kişiyi beklerken yıldırımdan korunaklı bir yerde kapısı kuzey meltemine açık çamurdan bir ev yaptı. Ona herkes saygı gösterir. Çömlekçi kuşunu öldüren ya da evini yıkan fırtınayı üstüne çeker. Karga. Göller kuru, ırmak yatakları boştu. Susuzluktan ölen Takelma Kızılderililere erkek ve dişi kargayı su aramaya gönderdiler. Erkek karga hemencecik yoruldu. Bir kaba işeyip bunun uzak bir yerden getirdiği su olduğunu söyledi. Dişi uçmayı sürdürdü. Çok daha sonra taze su yüklenmiş olarak döndü ve Takelma halkını kuraklıktan kurtardı. Ceza olarak erkek karga yazları susuzluk çekmeye mahkum edildi. Boğazını ıslatamadığı için hava sıcak olduğunda çok boğuk bir sesle konuşur. Akbaba. Kauyaka bir ağacın gölgesinde bez dokuyordu. Yukarıda bir kuşa dönüşmüş olan Koniraya uçuyordu. Kız onun şakımalarına, kanat çırpmalarına hiç mi hiç aldırmıyordu. Koniraya daha yaşlı, daha önemli öteki tanrıların Kauyaka için yanıp tutuştuklarını biliyordu. Ama yukarıdan tohumlarını bir olgun meyve biçiminde kıza gönderdi. Ayağının dibindeki etli meyveyi gören kız onu alıp ısırdı. Tuhaf bir zevk duydu ve gebe kaldı. Daha sonra kuş bir insana, Pejmür'de miskin bir adama dönüşüp kızı bütün Peru'da kovaladı. Kauyaka sırtında küçük oğluyla okyanusa doğru kaçtı. Bütün gücüyle onu izleyen Koniraya peşinden gitti. Bir kokarcadan onu sordu. Kanayan ayaklarını, derin üzüntüsünü gören kokarca budala diye yanıt verdi. Onu izlemenin hiçbir yararı olmadığını görmüyor musun? Koniraya onu lanetledi. Gece vakti dolaşacak, gittiğin her yerde kötü bir koku bırakacaksın. Öldüğün zaman kimse seni yerden kaldırmayacak. Ama Akbaba avcıya cesaret verdi. Koş diye bağırdı ona. Koş, yetişeceksin kıza. Koniraya onu kutsadı. Nereye istersen oraya uçacaksın. Gökyüzünde ya da yeryüzünde senin gidemeyeceğin yer olmayacak. Yuvanı yaptığın yere hiç kimse ulaşamayacak. Hiçbir zaman yiyeceksiz kalmayacaksın ve seni öldüren ölecek. Pek çok dağa tırmandıktan sonra Koniraya sahile ulaştı. Çok geç kalmıştı. Kızla oğlu çoktan okyanusun ortasında kayadan oyulmuş bir adaya varmışlardı. Jaguar. Jaguar ok ve yayla avlanırken bir gölgeye rastladı. Yakalamaya çalıştı, yakalayamadı. Başını kaldırdı. Gölgenin efendisi bir kayanın üzerinde açlıktan ölmek üzere olan Kayapo kabilesinden genç Botokue'ydi. Botokue'nin kımıldayacak gücü yoktu. Ağzından ancak birkaç sözcük çıkabiliyordu. Jaguar yayını indirip onu evinde kızarmış et yemeye davet etti. Delikanlı kızarmışın ne demek olduğunu bilmiyordu ama kabul edip avcının sırtına atladı. ''Bir yabancının çocuğunu taşıyorsun.'' dedi Jaguar'ın karısı. ''O artık benim.'' dedi Jaguar. Botokue hayatında ilk kez ateşi gördü. Taş fırınla kızarmış tapir ve geyik eti kokusuyla tanıştı. Ateşin aydınlatıp ısıttığını öğrendi. Jaguar ona yay ve ok verdi. Kendisini nasıl savunacağını gösterdi. Botokue bir gün kaçtı. Jaguar'ın karısını öldürmüştü. Uzun bir süre umutsuzca koştu. Köyüne gelinceye kadar durmadı. Burada öyküsünü anlatıp sırlarını yeni silahıyla kızarmış eti gösterdi. Kayapolar ateşe ve silahlara el koymaya karar verdiler. Oğlan da onları uzaklardaki eve götürdü. Jaguar'a o ateşten gözlerinde parlayan yansıması dışında bir şey kalmadı. O zamandan beri Jaguar insanlardan nefret eder. Avlanmak için de elinde kalan tek şey azı dişleri ve pençeleridir ve kurbanlarının etini çiğ yer. Ayı. Gündüz hayvanları ile gece hayvanları o zamanlar canı isteyince gelip canı isteyince giden güneş konusunda ne yapacaklarını kararlaştırmak için bir araya geldiler. Hayvanlar sorunu yazgıya bırakmaya karar verdiler. Bilmece çözme oyununda kazanan taraf gelecekte dünyanın ne kadar gün ışığı alacağını belirleyecekti. Onlar hala konuşurlarken tartışmaları merak eden güneş yaklaştı. Güneş o kadar yakına geldi ki gece hayvanları kaçışmak zorunda kaldılar. Ayı ortalığı saran telaşın kurbanı oldu. Sağ ayağını sol pabucuna, sol ayağını da sağ pabucuna sokup koşabildiği kadar hızla kaçmaya başladı. Komançi kızılderililerine göre ayı o zamandan beri sendeleyerek yürür. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 45.